Tat Suresi 12. Sohbet 24 Mart 2019 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kul Rabbi zıbni ilmen ve fehmen Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve lekad yessernel Kur'ane lizikr fe hel min müddekir. Rabbi yessir ve la tu'assir rabbeten min bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve emmel ba'd böyle bir hamd edilir, selavat getirilir Arapça ya da dini bir hitapta. Ondan sonra konuya geçilirken ammel ba'd denilir. Duymuşsunuzdur belki hutbelerin en başında. Ben duyamıyordum. Neden? Hep camilere geç kaldığım için o dua kısmının, hutbelerin şeyin, vaazın daha doğrusu şey yapamıyordum. Neden bunu açıklıyorum? Bu 20. ayette en son kelimenin de ve fasl-el hitab diyor. Güzel hitap etme yeteneği çok daha geniş, teferruatlı bir şey de onun tefsir kitaplarında şunu gördüm. Sohbete başlarken il-ammel ba'd ifadesini ilk Davud aleyhisselam söylemiş. Türkçe karşılığı pek yok. İmdi deniyor ya, bir şey anlaşılıyor, imdi. Evet, konuya gelecek olursak, evet, sohbetimizin konusu diye bir ara cümle olduğunu düşünün. İşte onun Arapça karşılığı olan Ammel Ba'd'ın ilk söyleyeni Davud aleyhisselammış. Hani burada yeri gelmişken onu bir aradan şey yapayım dedim. Gerçekten ben hani sizler için burada konuyu sunmak için hazırlanıyor gibi oluyorum ama kendim için çok faydası oluyor aslında. Yani ben bayağı bir teferruatlı bilgi şey yapıyorum. Çünkü insan ya Kur'an okuyayım dese tembellik oluyor. İşte Allah'tan bu camilerde Kur'an cüzleri veriliyor falan da bir haftalık düzenli bir Kur'an şeyimiz oluyor. Fakat anlayarak okumak, hatta yaşama geçirmek çok önemli. İşte anlayarak okumak adına da böyle bir mesainin olmuş olması, sizler açısından böyle en azından haftada bir saatlik bir şey olması en azından içeriğine girme konusunda faydalı oluyor. Kur'an bu anlamda, Kur'an mesaisi bu anlamda çok faydalı. Evet, geçen hafta burayı geçemedik hep 17. 18. 19. ayetleri. Davud Aleyhisselam beni etkilemişti. Çünkü bir ayette de geçiyor. Kulumuz Davud'u da an, biz ona hidayet ettik, sen de ona tabi ol diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir işaret var. Yani örnek olarak gösteriliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Zaten burada da kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla derken de ve o evvaptı derken de bir işaret vardı. Bunu uzun uzadıya anlatmıştık zaten. Geçen hafta ne yaptık? Tevvap, tövbe eden, evvap ve münip kelimelerini açıklamaya çalıştık. Hafif bir oradan giriş yapacağım bağlantı olsun diye. Hepsi dönmekti biliyorsunuz. Tevvap neydi? Tövbe ediyor insan, affedersiniz, günah işliyor, hata yapıyor. Fakat Allah'ın kulunun olduğu bilincinde Allah'a kulluk adına ne yapıyor? Yöneliyor ona, dönüyor yani. Allah-u Teala da onun dönüşüne, dönüşle karşılık vererek tabe dediğimiz fiille, yani tövbesini kabul ederek dönüş yapıyor o da. Birinci aşama buydu. Şimdi kul bir raya oturdu, gidiyor. Sürekli olması gereken dönüş haline ya da bazen kaptırıyor dünyaya, meşgalelere kaptırıyor. Bunu hatırlayınca tekrar tekrar dönüş yapma haline evvaplık deniliyordu. Yani sürekli olarak Allah'a yönelik yaşama, bir gayret gerektiriyor bu. Ama Allah hidayet edince sürekli olarak hatırlatıcı elbette mekanizmalarla kolay oluyor. Fakat münip neydi? Münip de bazen musibetle, bazen de idrakın artmasıyla beraber, irşat olunmayla da alakalı burada, daha yüksek bir idrakle Allah'a yönelinmesi. Hani o ip örneğiyle vermiştik. İpe tutunmuyorsun, ya sonra tövbe edip tutunuyorsun, bu bir hal. İpe daha sıkıca tutunmak, evvaplık hali, bazen gevşetiyorsun, tekrar tutuyorsun. Ama o ipte de daha yukarılara doğru çıkma olayı da müniplik. Şöyle düşün, alttan birisi bir çakmak yatıyor, ateş yakıyor. Değil mi? Yani bir bela müsibet gibi düşünün. yukarı doğru çıkıyorsun, tırmanıyorsun yani. Ya da ya yukarılarda güzel bir şey var, kendi iradenle çıkıyorsun bunun gibi. Şimdi bunun ayetlerinden bahsedecektim, zaman yetmedi. Şey var, 39-54, yani Zümer suresi 54. ayette diyor ki, ...463. sayfada Zümer suresi 54. ayet, bak ne diyor orada, Rabbinize yönelin. Ne diyor orada? Enibu ve enibu ila Rabbikum. Rabbinize yönelin. Burada ne var biliyor musunuz? Hayır, bu münib olmanın fiili bu. Enabe. Enabe kelimesi. Yani Rabbinize münib olarak yönelin. Üçüncü aşama. Bak burada açılıyor zaten. Ve eslimu leh. Ona teslim olun. Ne zaman? Min kabli. Bir şeyden önce. Neden? En yettiyekum. Size gelmeden önce ne? El azab. Bak, azap gelmeden önce. Yani ne diyor burada? Ya, azap geldikten sonra zaten münib olarak yöneleceksiniz ve teslim olacaksınız. Yani o azap geldiğinde öyle bir yöneleceksiniz ki evvapların yaptığı müniplik gibi. Ama siz bu gelmeden, yani rahat bir halinizdeyken, her şey tıkırındayken de Allah'a yönelin. Çünkü neden tehdit var? Sümme la tensurun. Sonra size yardım da edilmez. Edilmeyebilir yani. Yani azap gelmeden evvel diyerek, münip diyerek. Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de terimleri açıklıyor. Diyorsun münip ne, evvap ne? Baktım ben, haftalardır araştırıyorum bu konuyu, hep dönmek. Ama nasıl dönmek işte? Birbirleri arasında farklılıklar var. Bir bela müsibet esnasında birisinin Allah'ın yüzüne bakar gibi dönme hali münif. Hani Rum 33'te de söylemiştik ya, onlara bir müsibet tattırdığımızda onlar münibine ileyhi, Allah'a münib olarak dönerler. Fakat bunun arkasına tekrar bir rahmet taktırdığımızda arkasını dönüp gitmiştir. İşte o müsibet halindeki yönelişi müniplik hali. Ama illa müsibet olmasına gerek yok, işte burada onu kastediyor. Daha bir azap gelmeden, bir müsibet gelmeden her halinde. Bu kimin hali biliyor musunuz? Bu Hazreti İbrahim'in hali. İbrahim aleyhisselamın hali. O ayetlerde zaten, o müniplik ayetlerinde ondan bahsetmiştik. Mesela 11.75'te, şimdi şeyine bakmayacağım, o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın münib olarak dönmesinden bahsediyordu. Ama mesela evvaplık halinde de Süleyman Aleyhisselam'dan ve Eyüp Aleyhisselam'dan bahsediliyor. İşte peygamberlerin şeylerine göre, kimliklerine, kişiliklerine göre bu dönüş halleri değişebiliyor. Bir de diğer ayete bakalım. 50.32. 518. sayfada Kaf suresi 32 ve 33. ayet. İşte bu size vaat olunan, yani öncesinden bir cennetten bahsediliyor. Cennet muttakilere yaklaştırılacak diyor. Herza ma tu'adun, işte bu size vaat edilen kim için? Li kulli, herkes için, evvabin hafiz. Burada hani tövbe edip onu muhafaza edenler için diyor, ama siz daha iyi anlıyorsunuz işte bir terminolojiyi bilmekle. Hafızlığını, onu muhafaza eden, evvaplığını muhafaza eden herkes için. Dedik ya, hani evvap muhafaza edilmesi gereken bir hal. Yani sürekli Allah'a yönelilmesi gerekiyor. Ama bazen unutuyorsun, hayatın şey içerisinde işte tekrar dönüyorsun dediğimizin destekleyici ayeti bu. Yani hafız sıfat olarak geçmiş. Evvab, evvabin hafizin, hafızın, hafizin. Yani onu muhafaza eden evvaplığını. Şimdi bir de öbür ayete bakın 33'e. Men haşiya rahmane bil gayb. Görmediği halde Rahman'dan korkan ve ca'e bi kalbin münib. Burada da münib bir kalple gelenler için ya da münib kalp getirenler için. Şimdi de bakın münib ikinci sırada. Yani burada da hani evvaplıkla müniblik ardışık olarak Rabbim iki yerde kullanmış. Yani sen evvaplığını muhafaza edersen ve görmediğin Allah'tan haşyet duyarsan, bak işte haşyet giriyor dedik yani bir azap gelmeden önce müniblik hali olacak ya, illa azaba gerek yok. Görmediğin halde potansiyel olarak zaten bir Allah korkusu durumuyla yaşıyorsun. İşte ve ca'e bi kalbin münib. İşte münib bir kalple gelmek. Burada mesela men haşiya rahmane bil gayb Yasin suresinde de geçmişti hatırlıyorsun. Sureti Yasin'de de geçmişti orada. Sen ancak gaybda Allah'tan haşyet duyan ve zikre uyan kimseyi uyarabilirsin diye ayet gelmişti. Ve burada da bir kalbin münib, burada da başka ayette de kalbin selim olarak geçmişti. Selim kalp ile döndü diye şeylere vardı. Bunlar hep birbirine yakın kelimeler. Şimdi bu ayetleri niye getirdim? Hani geçen hafta anlattığım tevvab, evvab ve münib kelimelerini tarif etmiştik. İşte bunları destekleyen ayetler olarak da bunu söylemek istedim. İşte tekrar şeye gelelim, Sad suresine gelelim. İşte Sad suresinin o ilk ayetlerinde de bu vardı. Biraz okumuştuk ama aşağıya bağlantı olsun, kesiklik olmasın diye devam edelim. Bismillah 18'den. Biraz hızlıca geçebilirim belki. İnna sahharnel cibale. Biz dağları ona musahhar kıldık. Sahhara, emrine verdik. Amade kıldık. Kullanımını verdik ona anlamında. Mesela atı düşünün. Yani serkeş at çekip gider. Ama hani bu kovboy filmlerinden biliyoruz, üzerine çıkılıyor değil mi, bir eğitim veriliyor ona, hani üzerinden atmaya çalışıyor falan seni. Bir süre sonra ne oluyor, sana boyun eğiyor, nereye ipini nereye çekersen giriyor, ne oluyor, işte musahhar kılınıyor. Ya köpek normalde parçalar seni, yani neden köpek korkusu var insanlardan, ama dövüyorlar, en kötü yemekleri veriyor, adam yerine koyuyorlar, boyunlarına bağlıyorlar, neden, musahhar kılınmış. Şimdi dağı Allah-u Teala musahhar kılmış. Koskoca dağ. Musahhar kıldık diyor. Bu musahhar kırmanın bu boyuttaki hangi boyutta geldiğini arkasından anlatıyor. Ve ahu onunla beraber, hu dediği kim? Davut Aleyhisselam. Onunla beraber yusebbihne tesbih ederlerdi. Ne zaman? Bil aşiye vel işrak. Akşam ve işrak vakitlerinde onunla beraber tesbih ederlerdi. Şimdi musahhar kılma ne? Demek Davut Aleyhisselam önce tesbih ediyor, zikrediyor, o mezmurları okuyor. Dağlar da onunla tabi olarak okuyor. Hani burada musahhar kılmak ona tabi. Yani demek ki önce yapan Davut Aleyhisselam, sonra dağ ona iştirak ediyor o tesbihe. Devam ediyor. Ve tayra, kuşlar da o şekilde. Ama nasıl? Mahşurun şey olmuş yani, haşır olmuş halde, toplanmışlar, cem olmuşlar, içtima halindeler. Küllün lehu evvab, hepsi Allah'a, bakın burada da geçiyor, evvab olarak. Şimdi küllün dediğine göre, küllün ne anlıyorsunuz? Birinci anlamında dağlar, ikinci anlamında kuşlar, üçüncü anlamında hepsi, küllün dediğine göre. Yani hem dağ, hem Davut Aleyhisselam, hem de kuşlar evvab pozisyonunda. Evvab neydi? Döne döne Allah'a yönelmekte. Her halde. Buradan şu kitaplarda şeyleri var. Yani ilk okuduğumda benim de olmuştu. Davut Aleyhisselam başlıyor zikre, tesbihe o Davudi sesiyle. Dağlar yankılanarak evvap kelimesinde yankılanma manası da varmış. Yankılanarak tesbihe katılıyorlar. Davut Aleyhisselam üzerinde de mahşuran diyor ya, kuşlar toparlanıyorlar. Onlar da dönerek ve iştirak ederek, ama evvabinin asıl manası neydi? Allah'a yönelmekte. Hepsi Allah'a yönelerek zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. Şimdi önceki derslerde hatırlarsanız zikirle tesbihin farkı neydi? Tesbih bila şuurda olabiliyor. Yani aklımıza başka bir şeyler gelebiliyor ama belirli kelimeleri sürekli söyleyebiliyorduk. Ya da şuuru olmayan, yani olmadığını zannettiğimiz her bir şeyin. Yani yusebbihu lehuma fissemavati vel ard. Yani orada her şey, yani canlı cansız her şey Allah'ı tespit ediyor. Fakat zikrin farkı neydi? Zikir zihni faaliyette. Yani en çok onunla alakalı. Dilde devreye giriyor, kalpte devreye giriyor. Ama en önemlisi zikir. Yani gafletin tersi olan zikir devreye giriyor. Şimdi bu ne biliyor musun? Evvap. Yani tesbih ediyorlar ama yöneliyorlar ya. Evvap olarak yöneliyorlar ya, işte zikir gibi. Zikir oluyor yani. Hani bu da bu şeyleri destekliyor. Durumları destekliyor. Bir de şey dikkat çekti parantez içinde. Yani bugün aklıma geliyor da yan parantez içinde şey olarak yapayım. Yani hangi kuşlar onlar? İşte bilmiyoruz. Fakat yani bakın sadece o bölgede yok değil mi? Dünyanın her tarafında kuşlar var. Ama Allah-u Teala oradaki bazı kuşlara nasip ediyor onu. Hani tesadüf yok ya da tesadüf diye bir şey. Her şey Allah'ın ilminde bir sebebi var. Demek ki o kuşlar da yani evvabin olsun yüz binlerce evvabin var. Ama niye sadece o bölgedeki evvabin? Yani evvabin olup olmadığını bilmiyoruz. Cem ediyorlar. Ama neden yani Afrika'nın bir yerindeki evvabin kuşu değil de oradaki? Kaderden, takdirden düşünüyorum bunu. Yani oradaki kuşlar da bir şeyi hak ediyor demek ki. Her kuşa nasip olmuyor yani. Niye her dağa nasip olmuyor oradaki dağa? Mesela niye bir sürü dağ var da neden Uhud dağı Medine'de? Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever. Yani bunları da mutlak üst kaderden bunun da bir cevapları var. Hani orada mahşur olmuş. Niye Allah her kuşu değil de o kuşları yapıyor? Demek ki o kuşlar da neyi temsil ediyorsa maneviyatta, neyin tezahürüyse, o kuşların özelliği neyse Allah-u Teala orada da onlara nasip ediyor. Evvap olanlara işaret de var ya, küllün lehu evvap. Hani kuşlar düşünün, hepsi evvap onların aslında. Gibi orada da bir şey var. Hani bu aradan da bir parantez olarak onu söyleyeyim dedim. Bu işin ehilleri de bu konuyu düşüneceklerdir tahmin ediyorum. Evet. 20 ve şededne mülkehu. Şedet ne biliyorsunuz? Türkçe'de kullanılıyor şiddet. Değil mi? Arapça'da harf var yani harekeler. Birisinde şedde. Yani kuvvet demek. Şededna kuvvetlendirdik. Tef'il babından. Kuvvetlendirdik. Biz kuvvetlendirdik. Neyi? Mülkehu. Onun mülkünü. Hu kime gidiyor? Davut Aleyhisselam'a gidiyor zamir olarak. Onun mülkünü kuvvetlendirdik. Ve eteynehu. Ete vermek. Eteyna biz verdik. Kime verdik? Hu. Ona verdik. Ne verilmiş bakalım ona? El hükme. Hikmet verdik ona. Şimdi mülkünü kuvvetlendiriyor. Bir de hüküm veriyor ona. Bir şey daha vermiş. Ve var orada. Bir şey daha verdik. Atıf babı o. Neymiş? Faslal hıtab. Bunu olduğu gibi kullanmakta fayda var. Faslul hıtab vermiş. Allah-u Teala biz verdik diyor ona. Şimdi bir kere mülkü açıklamıştık şeyde. Mülk Allah-u Teala'nın nadiren verdiği bir şey ve çok önemsediği bir şey. Bakın yüz binlerce teba olabiliyor, milyonlarca teba olabiliyor ama kral bir tane. Yani birçok kişi öğretmen olabiliyor, subay olabiliyor değil mi? Birçok görev yetki verebiliyor ama melik bir tane. Zaten Allah-u Teala bunu melikliği ilahlık, ilahlığa benzetiyor. Yani eğer birden fazla ilah olsaydı, aynı krallar gibi hani birbirleriyle mücadele, iktidar mücadelesine girerlerdi var. Gerçekten de bakın şehzadeler öldürülüyor. Yani geçerli sebepler olduğunu düşünün onun. Yani bırakın başka meliki, melik olma konusunda, devlete zaaf verme konusunda şey yapılıyor. Melik, yani mülk ve meliklik çok fazla. İki anlamı vardı mülkün. Bir, sahip olma gücü, mülkiyet anlamında. Bir de yönetmek gücü, meliklik. İkisi de var. Yani demek ki Davut Aleyhisselam'da her türlü mülk verdik. Bakın mülk verdik de demiyor sadece. Etayna demiyor. Şededna diyor. Yani zaten mevcut mülk var. Onu artı olarak kuvvetlendirdik. Mesela bununla ilgili şöyle bir tefsir kitaplarında var. Davut Aleyhisselam'ın sadece muhafızları, asker olarak muhafızları bir rivayete göre 50 bin, bir rivayete göre 30 binmiş. Hani bize gariban tek birisi işte dua eden falan gibi bir geri geliyor da şimdi hani şey askeri gücünü düşünün. 30 bin tane zırhlı, silahlı muhafızı var ve bu sürekli değişiyormuş. Her askere de bir kez sıra geliyormuş. Yani tefsir kitaplarına gelen. Demek ki yani milyonlara varan ordusu var o zamanın devrinde demek ki. Ve çevresinde 30 bin tane silahlı muhafızı. Bu mülkün kuvvetlendirilmesi değil mi? Şimdi bu onun dünyada verilen gücü, mülkü. Ama başka ne verilmiş? Eteynâhul hikme. Bak hikmetinde şiddetlendirdik. Şedetnâhu hikme, hikmete demiyor. Eteynâ diyor, verdik. Demek ki hikmet o kadar kıymetli bir şey ki yani verilmesi yeterli oluyor. Nereden anlıyoruz? Bir ayette diyor ki kime hikmet verilmişse ona çok şey verilmiştir. Hikmin ilimden farkı ne? İlim kitaplardan öğrenilebilecek kesbi bir şey. Ama hikmet vehbi bir şey.
Altıncı his gibi bir şey olabilir mi? Yani önceden hissetmek, tespit etmek.
Evet, yani sizce şimdi suratellezine en amte aleyhim diyoruz ya, kendilerine nimet verilenler. İşte bu nimetlerin içerisinde bir öge. Onu bir yere yazmaya başladım. Kur'an'da geçen Allah'ın ekstra olarak verdiği nimetler ne? Yani hepimizin bir donanımı var. Ama birilerine özel nimetler verilmişler. O nimetleri işte yazmaya başlamış. Mesela Furkan. Biz iman edip de muttaki olanlara Furkan veririz diyor. Bu hepimizin alma şansı olduğumuz bir şey. Yani bize verilme durumu var. Furkan ne? Doğruyu yanlıştan ayırt edici bir güç. İşte hani altıncı his dediğiniz var ya, o buna yakın. Ama hikmet daha farklı. Mesela neden? Hikmet özellikle peygamberlere verilmiş. Biz ilim ve hikmet verdik diyor. Mesela şeyde de peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili. O size kitabı okur, Kur'an'ı okur, Kur'an'ı öğretir ve hikmeti öğretir diyor. Yani hikme Resullükle ilgili bir şey. Mesela hikmetin görüntüsü hadisler, yani ağızdan çıkan. İlim ve hikmeti var. Yani peygamberin sahibi olsa bilmem ne. İlim ve hikmet veriliyor. Olayları çok iyi anlıyor. Hadis olarak ağzından çıkan sözler var. Davranış olarak yaptıkları var. Sünnetler. Hikmetin gereği yani. Yani hüküm verme gücü İlimde, ilimden farkı ne diyorduk? İlim kesre olabiliyor ama bu vehbi olayların altındaki hikmetler diyoruz ya. Nedenleri, niçinleri. Hani bu böyle ama neden? Mesela Kehf suresindeki kendisine ilim verilen kişi var ya, hani Hızır Aleyhisselam olduğu düşünülen kişi. Gemiyi deliyor. Duvarı tamir ediyor. Çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam bile anlayamıyor sebeplerini. Ama bir hikmeti var. Hatta hikmetin de ötesinde ledunnisi var bunun. Yani ledunni sebepler, bunun da ötesinde bir şey. Bir sebepleri var onların. Ha öğrenince tamam özür dilerim diyor. Ama diyor geçti artık, ayrılmamızın yolu geçmektir. Vakti gelmiştir anlamına. Hikmet de bu. Hikmenin diğer bir şeyi de hüküm verme gücü. Yani karşımıza çok olay geliyor değil mi? Belirli bir bilgi düzeyinde görebiliyorlar, danışılacak bir şey olarak görüyorlar, bir şey soruyorlar. Altından kalkamıyorsun. Yani hüküm veremiyorsun. Şu şöyle midir, bu böyle midir diye hüküm veremiyorsun ki zaten bu aşağıdaki ayetlerde bu hüküm verme gücüyle ilgili de aşağıdan 99 koyun misali var ya, hüküm verilmiş olmasına rağmen olayı çözerken bir de o oğlu Süleyman Aleyhisselam'la beraber yine bir davacının davasını çözerken yanlış hüküm veriyor demeyelim de Süleyman Aleyhisselam ondan daha kuvvetli bir hüküm veriyor mesela. Onun da çeşitleri var ama olaylar karşısında çözümü zor olaylarda muhakeme yapıp da hüküm verme ama hikmetlerini bilerek o da ekstra bir nimet. İşte Davut Aleyhisselam'a o da verilmiş ki burada atayna diyor verdik yani. Bir nimette faslul hitab. Güzel tesirli hitap etme yeteneği diyor burada. Güzel. Kelimelerin derinlerine gidersek fasıl ne? Fasl etmek. Yok, hitap söz. Fasıl. Ara vermek. Bir de mesela Fussilet suresi var. Fussilet. Fasfala var. Yani ayırt etmek. Aynı Furkan gibi. Yani hani fasıla ara ara veriliyor ya. Yani kendi kategorinde tasnif ediyorsun. Kısımlara ayırıyorsun. Fasıl etmiş oluyorsun. Ama kabaca bir tasnif değil mi bu? Yani nitelikli nedenlerini bilerek bir ayırt etme. Şu şöyledir, bu böyledir diye. Ve hitap da biliyorsunuz hutbe var, buradan geliyor. Hitap etmek var. Konuşma yeteneği. İkisini birleştirdiğimiz ne çıkıyor? Birisi bir şey söylüyor, bir soru soruyor. O konuyu ben tırnak içinde söylüyorum, bilmese bile o anda Allah-u Teala'nın verdikleriyle ne olduğunu ayırt ediyor ve onun karşındakinin tereddütlerini giderip kesinlikle yakin olarak anlayacağı bir şekilde ona hitap ediyor ve konuşuyor. Tesirli bir şekilde. Burada ne demiş zaten? Güzel tesirli hitap etme yeteneği. Yani ama sadece mesela bu münafıkların da özelliği biliyor musunuz? Güzel konuşma. Sen onları konuşurken görürsün diyor. Ne güzel konuşursun diyor. Konuşuyorlar dersin diyor. Halbuki o münafıktır diye ayette var. Bu farklı. Hikmetine göre faslederek, ayırarak Allah'ın o dedik ya kesbi ilim var, bir de vehbi ilim var. Vehhabiyetiyle bunu konuşma, izah edebilme yeteneği. Mesela Güngör Hocam diyor ki öyle bir konular var ki diyor anlatılması çok zor. Ama Allah'ın verdiği o yetenekle elle tutulur, gözle görülür gibi manevi olayların diyor anlatılabilmesi mümkün. İşte bu fasıl hitaba giriyor. Ve hatta onları dedik ya fasıl etme, kategorize etme. Bırak onu, kategorize ediyorsun. Mesela işte tevvaplık, evvaplık, müniplik. Yani bütün sözlüklerde aynı. Ama işte kategorize ettiğinde kafanda bir anda şeyi geçiyor. Bu anlamda. Bakın, mülk kuvvetleniyor. Hikmet veriliyor, hüküm verme gücü ve hikmetli söz söyleme yeteneği veriliyor. Aynı zamanda da olayları anlayıp anlatabilme güzel hitap şeyi veriliyor.
Ama doğru yönde tabii.
Peygamber. Şimdi hikmeti olunca, yani Allah destekle bunlar.
Hata yapmamak için.
Tabii de onu söylemiyorum bile. Hani dedik yani münafıklar da çok güzel söz söylüyor. Ama bu faslul hitap Allah'ın hani sıratellezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerini. İşte bu nimetler Kur'an'ın içerisinde var. Aralara serpiştirilmiş durumda. Allah Allah, 30 dakika olmuş, ben hala şeye geçemedim. 99 koyun meselesine geçemedim. Ama bunlar da önemli değil mi? Yavaş yavaş gidiyoruz gibi de oluyor. Acelemiz yok, doğru. Bu dünyadayız. Allah. Nerede kaldık? Evet, tabii. Allahu alem, bu şey var ya, Davudi ses diyoruz ya. Bu da bununla ilgili bir konu. Yani bunları söylerken de o ağır ağır tesirli ses tonuyla zaten konu ağır. Belki de bu eskiden bir kavram vardı. Sesi insanın kalınlaşıyor. Mesela bir konuyu anlatıyor, çok güzel bir şekilde anlatacak, sesi kalınlaşıyor. Yani kalınlaşma kötü anlamda, iyi anlamda. Yani davudi bir ses oluyor. Belki de işte Allah'ın verdiği bu hikmet ve faslul hitaptan o kişiye nasiplendiriliyor. O sıradaki sesindeki değişim, onun tezahürü belki de. Ses tonunda bir davudilik oluyor. Geçici bir durum ama yani. Hani geçici de olabiliyor. Davud Aleyhisselam'ın haliyle ne kadar hallenmişse o da üzerinde kalıcı olabiliyor tabii ki. İşte bunlar. Şimdi bir giriş yapalım bakalım. Vakitte az zaman ne kadar bir şey olacak? Ne kadar vaktimiz var?
Var.
Yaklaşık 15 dakikamızda anlatmaya çalışırız inşallah. 21. Ve hel etayke etake pardon nebe'ul hasm. Hel soru işareti. Affedersin, soru kelimesi. Mi mı olarak tercih ediyor. Şöyle mi? Etake geldi mi sana? Şimdi bu hitap kime? Değil mi? Sana dediğine göre genellikle istisnalı olur mu? Peygamber Efendimiz sonrası. Sana geldi mi? Şimdi bakın yukarıda ne diyor? Ispır diyor. Sabret. Sonra bir emir daha var. Iskır. Hatırla. Şimdi ona soruyor ki haber geldi mi sana? Neyin? Ne geldi mi? Nebe'ul hasm. Hasmın, davacının nebesi, haberi. Burada kıssa demiş ama haber daha doğru. Ne, hani nebi var ya, haber verici demek burada. Haberi geldi mi? Kıssa da olabilir. Sana geldi mi? İlginç bir ifade. Yani bundan haberdar oldun mu? Şimdi Allah-u Teala öğrenmek için bunu sormuyor. Hani bunun haberi sana geldi mi?
Hani böyle bir haber aldın mı?
Böyle bir haber aldı mı? Hani erayet ellezi gibi. Gördün mü? Yani Allah-u Teala'nın sormasındaki amaç ne? Konuyu dikkatine, konunun ehemmiyetine dikkat çekmek. Evet. Davacının kıssası. Demek ki davacının kıssasıymış bunun teknik ismi. Allah-u Teala böyle anılmasını istiyor. Biz de hatırda kalsın diye ne diyoruz? 99 koyun meselesi diyoruz. Ama demek ki davacının kıssası ya da haberi daha uygun. İz geldiğinde hani hatırla şöyle olmuştu gibi bir zaman şeyi bu.
Vaktaki.
Evet, o vaktaki demiş işte. Yani zamanla ilgili bir şey. Tesevveru burayı açıklayacağım. Çıkmışlardı diyelim. El mihrab. Mihraba çıkmışlardı. Buradaki tesevveru sur kelimesi var ya, sur. Hani boruya üfürülen sur değil de kalelerin suru. Sura tırmanmak manasında bu. Yani sur bir mekanın en yüksek yeri. Önemli yeri. Yüz kısmı. Bunun fiili de işte bu. Sevvara. Tırmanmak. Yukarı doğru çıkmak. Tırmanıp çıkmışlardı nereye? El mihraba. Şimdi garip geliyor buna bize. Mihrab bize göre ne? Camilerdeki İmam Efendi'nin durduğu alan. Oraya mihrab deniyor. Fakat şeydeki Kur'an literatüründe bu biraz daha farklı. Mihrab Allah'a yönelilen yer. Aynı zamanda da kelime anlamı ne biliyor musunuz? Harp yeri demek.
Savaş.
Mihrab, Arapça bilenler biliyor. İsmi mekan, İsmi zaman bu. Mihrab. Yani harp edilen yer aslında. Harp edilen yer nasıl şey olmuş? Mihrab olmuş. Bunun bir özelliği daha var. Salona girdiniz ya bir ev, eski evlerin, özellikle Arap evlerinde misafirin özellikle oturulduğu yere de mihrab deniliyor. Yani bir mekanın en kıymetli yeri. Mihrab ne? Harp edilen yer. Bir şey çağrıştı mı sizde? Neyin harbi var orada?
Nefsin.
Nefsin. Şimdi Allah'a yöneliyor ya, işte evvaplık konuşuyor burada. Allah'a yönelmeye çalışıyor. Şeytan da aklına bir sürü vesvese getirecek, fikir getirecek, bir şey getirecek ki senin o evvaplığını, münipliğini engelleyecek. Sen de ne yapıyorsun? Yo, ben şu an Allah'ın huzurundayım. Ona yönelmeliyim. Hatta ihsan üzerine onun yönelmeliyim diyerek bir harbe girişiyorsun. İşte harp yeri, yani derinlerindeki ilginç diyeyim manası da bu.
Sorunları çözme yeri. O sorunlar bir
harp gibi oluyor. Onlarla uğraşıyorsun. Hatta aklına getirmeyip direktman yönelmeye çalışıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor bu mihrap. Hazreti Süleyman'la ilgili de o mihrabı yaparken ki o Sebe suresine geçmişti. Belki bilirsiniz camilerdeki mihrabın üzerinde Zekeriya Aleyhisselam'la ilgili bir şey vardı.
Kullama dekhal aleyha Zekeriya el mihrabı vecede indaha rizk.
Evet, bu ayet de var orada. Ne zaman Ali İmran'da geçiyor? Ne zaman ki Zekeriya mihraba girdiğini, orada mihrap kelimesi geçiyor ya, orada Zekeriya da onu şeyin üzerine yazmışlar orada. Yani mihrap o. Fakat şeyi izlediniz mi bilmiyorum. Hazreti Meryem'le ilgili bir film vardı. Onu hani size tavsiye edip de hiç izlemiyorsunuz ya, o filmleri işte onlardan birisi. Gülüşlerinizi görüyorum. Öyle yani, burada şunu okudunuz mu, şunu yaptınız mı falan, herkes havaya bakıyor falan o şekilde. Benim açımdan neden önemliydi? Bu Ali İmran'da geçen, Maide suresinde geçen birçok olayı çok güzel resmetmişler. Yani bu böyle miymiş? Hak değil tabii ki, hakikat değil. Fakat ayet desteklerini anlıyorsun. Orada da bugünkü Süleyman Mabedi'ndeki, geçmişteki Süleyman Mabedi'ndeki şu an yıkılmış olan Zekeriya Aleyhisselam oraya gidiyor ve Allah-u Teala'nın melekleri aracılığıyla onun konuşması, hani diyor ya sana diyor çocuk verildi, yüz küsur yaşında, bu yaşımda mı diyor, hani saçımız sakalım ağarmışken, hanımda yaşlıyken diyor, evet o öyledir diyor, işte o sırada mihraptayken diyor ayeti kerimede. Bu girdiği yer mihrap, bir de şeyin yanına giriyor. Meryem, Hazreti Meryem'in yanına giriyor. Aynen. Orada da şey buluyor. Hazır taze meyveler buluyor. Şimdiki gibi derin dondurucular falan yok. O mevsimde olmaması gereken şeyleri tabii şoklanıyor ayet. Bu nereden geldiğini deyince ne diyordu? Bu Allah indindendir. Diyor. İndallah. Hüve min andillah. Allah indindendir diyor. İşte orası aslında filmde görmüşsünüzdür. Orası bir kulübe gibi bir oda. Neden mihrap deniyor? İşte orası Allah'a dönüş yeri. Allah'a yöneliş yeri. Yani demek ki ne anlıyoruz mihrap demesinden Hazreti Meryem ile ilgili? Meryem orayı otel odası gibi kullanmıyor. Yönelme odası olarak kullanılıyor.
Çile odaları var ya.
Evet, onun gibi. Zaten o aşağıda şey yapacağız. Güzel dediniz onu. Aynı şekilde manen de her şeyden uzaklaşıp Allah'a yönelmek isteyenler, uzlet ve halvet halinde olmak isteyenler de kendilerine bir alan belirliyorlar. İşte onların da bir anlamda neyi oluyor onların? Mihrapları oluyor. İşte bu ayete gelirsek o vakit mihraba tırmanıp çıkmışlardı. Şimdi başka tefsirlerde girmişlerdi diyebilir ama Allah-u Teala neden buradan tırmanmış diyor? Şöyle ki, Davut Aleyhisselam 30 bin tane koruması var, bir sürü ordusu var, çevresinde onun ağzına bakan, onun emirlerini, yasaklarını alacak, mezmurlarını dinleyecek bir sürü insan var ama içerisinde
o dünyevi mi, meleki mi?
Hangisi? Dünya.
Melek aleminden ordu değil.
Değil. O Süleyman Aleyhisselam'la ilgili aklınızda kalan. Onun da diğer manevilerden olan ordusu var ama bu şey. Yani mülkünü kuvvetlendirdik diyor yani. Allah-u Teala resim çiziyor. Nasıl bir mülkü var onu düşünün anlamında. Fakat diğer derslerde söylemiştik. Davut Aleyhisselam yalnız kalıp Allah'a evvap olmayı çok seviyor. Geceliğin kalkıyor. Gecenin üçte birinde uyuyor. Kalkıyor, gecenin 6:00'ünde tekrar yatıyor. Yani gecenin büyük bir kısmını ayakta geçiriyor. Bu evvaplığının gereği. Yani dünya meşgalelerini düşen, bizim azıcık bir meşgalelimiz oluyor. Hatta emekli olan ya da işi olmayan evinde ya zaman yetmiyor diyor. Ya o kral ve peygamber nasıl zaman ayırdığını düşünün. Kendine özel zaman ayırıyor ki Allah'la tabiri caizse baş başa kalmak için. Carullah olmak için, Allah'la baş başa kalmak için yani. O yüzden nasıl bir yer ayarlamış kendinize biliyor musun? İşte bu tesevveru kelimesinden anlıyoruz. Sur gibi yüksek duvarlar inşa ettirmiş. Ve rivayete göre de hiç kapısı yok. Yani kimsenin girmemesi için, Rabbinle olan ilişkiyi bozmaması için kendine öyle bir alan seçmiş.
Kendisi nasıl girmiş öyle?
O da o da tırmanıp girmiştir yani. Yani bir şekilde girmiş yani. Ya iki tane adam oraya tırmanıp girdiğine göre kendisi girmiştir. İşte bu, bakın bir kelime neyi anlatıyor biliyor musunuz? Ancak tırmanılarak kalenin surlarına tırmanır gibi tırmanılacak bir mihrapta imiş derken de kendisinin o evvaplığını da Allah-u Teala kelimelerin içerisine gizliyor. Yukarıda birçok özelliğini söylüyor ama burada da ona bir haber veriliyor. İşte insanın da kendi içerisinde, yani evinde olmasa da kendi içerisinde oluşturduğu, kimsenin girmesini istemediği, rahatsız etmesini istemediği, Allah'la baş başa kalacağı kalbinde, gönlünde ya da zihnindeki alanda demek ki bizim kendi mihrabımız oluyor. Davud ne demek işte kelime manası? Vedud, seven, sevilen. Ve sevilen. İşte onun özelliği. Ya seven, sevilenle baş başa kalmak istemez mi? Gitsinler de başkaları, yani başkalarıyla da paylaşır mutluluğunu ama gitsinler de baş başa kalsak değil mi? O muhabbeti yaşamak istiyor. E bu Allah-u Teala olunca mihrapta kalmak istemiyor mu? Hatta duvarlarını o kadar yüksek yaparak da hem kendi nefsine hem başkalarına mesaj veriyor. Buraya girmeyin. Biz de işte kendi içimizde böyle bir alan inşallah oluştururuz. Yine sosyal olarak insanların arasında yaşarız ama gönülen o sevdiğimiz, sevmemiz gereken, kendisinden de bizi sevmesini istediğimiz Allah-u Teala ile de baş başa kalacağımız bir mihrabımız olur inşallah. Diğer ayet: İz dehalu ala Davud'a. Burada çok komiğime gitmişti. O vakit Davut'un, bak burada ne diyor? Yanına geldiler. Bak, iz, o vakit dehalu, dahil oldular. Ama burada ilginç, ala. Ala ne demek? Üzerine. Yani yukarıdan aşağı girdiler. Yani yukarıdan aşağı atladılar gibi bu. Yani tırmanıyorlar ya, girdiler. Ve burada zaten öyle bir durumda Davut Aleyhisselam'ın hangi duyguda olduğunu, halet-i ruhiye içinde olacağını görüyoruz. Fe fezi'a minhum. Fezi'a korkmak, ürkmek demek. İrkilmek demek yani, daha doğrusu.
Fezayandan.
Türkçe'de kullanıyor mu? Ne?
Fezayan etti.
Fezayan etti. Ne olarak kullanılıyor?
Yani.
Yok yok, fezi'an.
Feveran. Korkuyu
yok,
abarttı.
O değil.
Korkuyu abarttı.
Korkuyu abarttı anlamında. Yani abartılı bir şekilde korktu. Şimdi bu neden? Bu yine Güngör Hocam'la konuştuk bunu. Onun da benim de başımda geçen bir olay var. Şimdi bakın, duvarlarını yüksek inşa ettiğin mihrabın içindesin ve ne yapıyorsun orada? Allah'a rabıta ediyorsun, yöneliyorsun. Şimdi manen bir şey vardır. Manen kişi Allah'a yükselince bütün algıları hadr safhadadır. Yani tabir caizse bir kuş gibidir. Şimdi bir fili düşünün, bir kuşu düşünün. Şimdi şöyle bir el şaklatması yapıyorsunuz. Şey tınmıyor bile. Fil tınmıyor bile. Yüzlerce kuş bir anda koşabiliyor. Kaçabiliyor. Kişi de öyle. Yani manen yükseldikçe, manevi mekanlarda yükseldikçe hassasiyeti artıyor. En ufak bir ses, en ufak bir fazla ışık rahatsız ediyor. Hatta bazen böyle ışıklar söndürülür, loşlaştırılır bu manevi sohbet ederken. Neden? Yani çok ışık rahatsız ediyor. Yükseldiniz artık. Yani hani güneşe doğru yaklaşıldı, nurun kaynağına doğru yaklaşıldı ya, fazla ışık rahatsız ediliyor. En ufak bir ses. Şimdi ya benim bir başıma bir olay geldi, onu anlatayım. Askerdeyim, böyle Allah yoluna yeni girmişim. Şeyi bilmiyorum, rabıta olayını bilmiyorum. Bahsettikleri şey farklıymış. Hani rabıta et, rabıta et diye. Meğerse şeyhe rabıta ediliyormuş onların şeyine göre. İşte bir şeylere rabıta ediliyor. Ben şimdi rabıta et deyince benim direkt aklıma Allah geldi. Allah-u Teala geldi. Yani rabıta edilecekse kime edilir? Allah-u Teala edilir. Şimdi bir zikir kaseti de vardı. Çok güzel böyle zikir ediyorlardı. Kulaklığımı taktım. Ravza'da üst tarafta işte mihrap gibi yukarı ya, oraya yöneldim artık, böyle Allah'a rabıt ettiğimi düşünüyorum ama böyle yükseldiğimi de hissediyorum. Yükseldim böyle, artık böyle farklı bir noktaya geldim. O sırada bir bağırdım, çığlık attım. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen arkama dönüp baktım. Bizim askerdeki ASTM'nin arkadaşlardan biri, kulağı çınlasın, eli şöyle kalmış bana, omzuma dokunmuş, eli böyle kalmış, suratı bembeyaz. Artık o şeyle nasıl bağırdıysam, tamam dedi, bir şey yok, sen devam et, devam et dedi. Şimdi ben aynen bu hali yaşadım işte. Fezi'a durumunu yaşadım. Yükselmişsin, manen şey olmuşsun. En ufak bir şey seni ne hale getiriyor? Şimdi anlıyor musunuz fezi'a'yı? Bir de akli olarak da fezeyan ediyor. Neden? Şimdi ne dedik? 30 bin tane dedik Fatih Bey. Neyi var? Koruması var. Şimdi 30 bin tane zırhlı, silahlı adamı geçeceksin. Şimdi o sur gibi de yere oyacaksın. İki kişi geliyor. Yani şimdi akıl mantık ama kim lan bunlar? Nereden geldi? 30 bini nasıl geçtiler? Nasıl buraya geldi? Adam korkar yani. Az bir şey mi? Zaten işte bilinçaltı olayın olağanüstülüğünü anlıyor, anlatıyor. Zaten bu kıssanın tefsirlerinde o gelenlerin melek olduğu söyleniyor. Aynı İbrahim Aleyhisselam'a geldikleri gibi. Hani Lut kavminin helakını haber vermek için geliyorlar ya. Zaten dikkatinizi çekerse orada da İbrahim Aleyhisselam korkuyor. Nasıl korkuyor? Kesilmiş bir buzağı koyuyor, pişirilmiş onun önlerine. Yemeyince diyor korktu diyor. Neden? Yani bu insan değil. Burada da anlıyor. Bir insan elini kolunu sallaya sallaya buradan tırmanamaz. Hem korumalarıyla her şeyiyle. Tabii bir anda analiz ediyor. Yani o hani benim askerdeki olayı düşünün. Milisaniyeler içerisinde neler analiz ediliyor. İşte Allah-u Teala bunu diyor. Fezeyan etti. Yani bu melek, insan giremez. Kim bu melek mi? Hallerinden anlamıştır. Peygamber nihayetinde. Bizim gibi bir insan da değil. Bu şey olmuştur. Evet, ben kıssayı sonuna kadar neleriyle hazırlanmıştım ama ancak şeyini, kelimelerine giriyoruz. Şurayı da anlatayım, şey olsun. Ve galu dediler ki la tahaf. İşte korktuğunu anlıyorlar. Havf etme, korkma. Bu korkmanın, bu genel anlamda korku, bir de endişeyle karışık korku. Yani zarar gelme endişesiyle ilgili bir korku bu. Bununla ilgili la tahaf diyor. Hasmani, biz iki hasmız, davacıyız. Türkçesini okuyayım, geçelim. Birimiz diğerimizin aleyhine tecavüz etti. Şimdi aramızda adaletle hüküm ver. Burası çok ilginç. Sakın aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. İşte şu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise sadece bir koyunum var. Onu benim himayeme ver, onu bana kat dedi ve o konuşmasıyla beni ikna etti. Davut dedi ki, gerçekten sana zulüm etmiş, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemiş. Hakikatte ortakların, şeriklerin çoğu birbirlerinin hakkına tecavüz eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna, yani onlar böyle yapmazlar, onlar ise pek azdır. Davut kendini imtihan ettiğimizi sanmıştı ya da anlamıştı. Hemen Rabbine istiğfar ederek, rükû ederek secdeye kapandı ve Allah'a münib olarak yöneldi. İşte haftaya Allah nasip ederse bu kıssayı değişik yönleriyle ele alacağız. Sizden ricam, tavsiyem, bunu bir değerlendirin. Normal mi geliyor o kıssanın genel akışıyla, sonunda neden tövbe istiğfar ederek secdeye kapanıyor? Bir hüküm veriyor ama imtihan olduğunu anlayarak veriyor. Bunu bir değerlendirirseniz inşallah daha verimli olur. Haftaya bunları işleyeceğiz inşallah. Allah-u Teala bize vedudluğu nasip etsin. Allah-u Teala vedud esmasıyla bize tecelli etsin. Biz de ona yönelelim. Fakat ne yaşarsak yaşayalım, hangi yoğun şartlar altında yaşarsak yaşayalım, kendimize ait o mihrabımızda tevvab olarak, evvab olarak ve münib olarak da Allah'a yönelmeyi nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyke.